Ayrım 5. Muson Yağmurları, Wilbur Smith. Sayfa 51. Wilson daracık tahta merdivenden aşağıdaki salona indikten sonra hal parke taşlı avluya bakan pencereye yürüdü. Ellerini belinde birleştirerek durduğu yerden Aboli'nin ikizlere kılıç sanatını öğretmesini seyretti. Guy bir saman yığınının üstünde Dorian'ın yanında oturuyordu. Suratı kıpkırmızı, gömleği de terden ıslanmış olduğuna göre sırasını savmıştı. Dorian onu kutlar gibi sırtına şaplaklar indiriyordu. Hal Aboli'nin tomu kılıç kullanmanın tüm hareket ve manevralarına, saldırma ve kendini koruma tekniklerine çalıştırışını izlemeye koyuldu. Sonuçlanmayan yarım düzine saldırı yaptılar. Aboli toma uymak için kuvvetini frenlemeye çalışıyordu. Fakat çocuk yavaşlamaya başlamıştı bile. Aboli o sırada ona, ''Bu sonuncu klebe, bu defa seni vuracağım.'' diye seslendi. Tom'un yüzündeki ifade sertleşti. Guard pozisyonunda bekliyor, bundan sonraki hareketini kestirmek için Aboli'nin kara gözlerini okumaya çalışıyordu. Kılıçlarını tokuşturdular. Aboli sağ ayağını önde tutarak bir dansör kadar zarif bir biçimde Tom'a doğru geldi. Delikanlı hemen savunmaya geçti ve peşinden de karşıt hamleyi yaptı. Çelik çeliğe çarptıktan sonra Aboli'nin kılıcı delikanlının beyaz gömleğini delerek meme başının sadece 2 santim ötesinde durdu. ''Daha hızlı klebe, tıpkı bir atmaca gibi olmalısın.'' diye Aboli onu uyardı. Tom kendini toparlamıştı ama bileğine ve kılıca kontrolü tam değildi. Görünüşe göre Aboli şimdi sağ omzuna hasmının ulaşabilmesi için bir açık bırakmıştı. Hal ta tepedeki pencereden oğlunun hareketini, çenesini hafifçe kaldırarak hasmına belli etmek hatasına düştüğünü gördü. ''Hayır Tom, hayır.'' diye fısıldadı. Aboli, Hal Tom'un yaşındayken ona hazırladığı tuzağı yine kuruyordu. Mesafeyi ustalıkla ayarlayarak Tom'un olası omuz hamlesinin 5 santim açığında pozisyon almıştı. Tom kanıp hamleyi denerse onu bir kez daha vuracaktı. Tom Aboli'nin omzuna doğru şaşırtmaca bir hamle yaptı. Ama sonra maymun çevikliği ve yaşına göre olağanüstü bir bilek gücüyle saldırı açısını değiştirip Aboli'nin kalçasına doğru sıçrama yapınca Hal bir sevinç çığlığı attı. Aboli büyük bir çaba harcayarak hamleyi savuşturdu ve Tom'un gardını almasını engelleyemedi. Aboli arkaya doğru adım atarak karşılaşmayı sona erdirdi. Dazlak kafasından ter damlalarının sıçramasını sağlayan bir hareketle başını salladı ve beyaz dişlerini ışıldatan bir gülümsemeyle konuştu. ''Güzel klebe, asla bir düşmanın davetini kabul etme. Bana bayağı yaklaştın sayılır.'' Bir kolunu Tom'un omuzlarına doladı. ''Bugünlük yeter. Bay Walsh kılıcı bırakıp kalemi ele alman için seni bekliyor.'' Fakat Tom ne olur bir karşılaşma daha Aboli diye yalvardı. ''Bu kez benden kurtulamayacaksın.'' Fakat Aboli delikanlıyı hanın kapısına doğru itti. Hal aferin Aboli diye düşündü. Çocuğu yaşının ve gücünün fazlasına zorlamıyor. Kendi sağ kulak memesindeki eski yara izine dokunarak gülümsedi. Ama yaşlı dostumuzun bana yaptığı gibi Bay Thomas'ın vişne suyunun 1-2 damlasını akıtacağı gün uzak değil. Tom'un yeteneğine olan aşırı inancını ancak o şekilde hafifletebilir. Hal pencerenin kanadını açarak aşağıya seslendi. ''Aboli, koca Daniel nerede?'' Zenci alnının terini koluyla sildi. ''Arabayı onarıyordu. Sonra Wilson adındaki o yeni gençle gitti. Onu bulup buraya getir. Sana söylemek istediğim bir şey var.'' Biraz sonra iki erkek içeri girince Hal önündeki belgeden başını kaldırdı. ''İkiniz de oturun.'' diyerek sırayı işaret etti. İki erkek de azarlanmak üzere olan iki azmanlaşmış okul çocuğu gibi yan yana oturdular. Hal önce Daniel'le konuştu. ''Mabel'la biraz lafladık. Evin içinde zincirli bir ayı gibi dolanacağım, bir kışa daha katlanamayacağını söylüyordu. Benden seni uzak bir yerlere götürmem için yalvardı.'' Daniel dona kalmıştı. High Wild'ın baş aşçısı olan karısı Mabel, kırmızı yanaklı, tombul ve neşeli bir kadındı. Daniel onun buna hakkı yoktu diye atıldıysa da Hal'in gözlerindeki parıltıyı görünce sırıtmaya başladı. Hal bu kez Aboli'ye döndü. ''Sana gelince kara şeytan, Plymouth Belediye Başkanı kentte dazlak kafalı bir kahverengi bebek salgını olduğunu, kocaların da tüfeklerini doldurduklarını anlatıyordu. Seni bir süre için buradan uzaklaştırsak iyi olacak.'' Aboli kasıklarını tuta tuta gülmeye başladı. ''Bu kez nereye gidiyoruz, Gundwane?'' Çocukluğunda Hal'e taktığı bu isim ormanların dilinde bambu faresi anlamına geliyordu. Son zamanlarda bu adı Ender olarak o da ancak sevgisini ifade etmek istediği anlarda kullanıyordu. Hal onun sorusunu güneye diye yanıtladı. ''Ümit burnundan ötelere, o çok iyi tanıdığın okyanusa.'' ''Peki orada ne yapacağız?'' ''Cangiri adında bir adamı bulacağız.'' Aboli devam etti. Ya onu bulduğumuz vakit onu öldürecek ve hazinesini ele geçireceğiz. Aboli bir an düşündü. Bu hoşuma gitti. Soru sorma sırası şimdi koca Daniel'daydı. Hangi gemiyle gidiyoruz? Seraf'la, daha yeni inşa edilmiş Doğu Hindistan'a ait bir gemidir. 36 topu olduğu gibi bir yaban gelinciği kadar hızlıymış. Seraf kelimesinin anlamı ne? Seraf cennet meleklerinin içinde en yüksek düzeydekilerden biridir. Daniel pembe diş etlerini meydana çıkaran bir gülümseyişle, peki biz bu Seraf'ı ne zaman göreceğiz diye sordu. Yarın ilk işimiz bu, şafak sökerken araba hazır olsun. Şirketin Deptford'daki dershanelerine kadar uzun bir yolumuz var. Hal kalkmaya hazırlanan adamlarını Elid'in hareketiyle durdurdu. O vakite kadar yapmamız gereken çok işimiz var. En başta mürettebatımız yok. Bu sözler iki adamın birden ayılmasını sağladı. Beşinci sınıf bile olsa yeni bir gemiye mürettebat bulmak daima güç bir işti. Hal önündeki masanın üstünde duran belgeyi gösterdi. Bu bir gün önce taslağını çıkardı ve Walsh'la Cannon sokağındaki matbaaya yolladığı bir ilandı. Zengin ödül, yüzlerce sterlin. Kalın siyah harflerle yazılı manşet böyle diyordu. Bunun altındaki metin daha küçük harflerle yazılı olmakla beraber aynı derecede çarpıcıydı ve aralarına bol bol ünlem işaretleri serpilmiş abartılarla ve büyük harflerle doluydu. Efsaneleşmiş Lady Edwina ve Golden Brock adlı gemileriyle Afrika'ya ve Hint Baharat adalarına birçok seyahat yapan Hollandalıların Strandvastigheid ve Herlige Nacht kalyonlarını ele geçiren, majestelerinin düşmanlarıyla savaşarak zengin hazineler ve büyük ganimetlerle dönen Hollanda savaşlarının kahramanı, usta denizci ve ünlü gemici Kaptan Sir Hal Courtney'in Doğu Hindistan şirketine ait 36 toplu yeni gemisi Seraf'ta iyi adamlara ihtiyacı vardır. Seraf çok güçlü ve çok hızlı bir gemi olup subaylarıyla denizcilerinin her türlü konforu ve rahatı düşünülerek inşa edilmiştir. Önceki seyahatlerinde Kaptan Courtney'in kumandasında görev yapmış olan şanslılar adam başına 200 sterlini bulan ganimet parasını paylaşmışlardır. Majesteleri 3. William tarafından verilmiş yetki belgeleriyle seyahat eden Kaptan Courtney, Hindistan'ın okyanusunda majestelerinin düşmanlarını arayıp bularak imha edecek ve zengin bir ganimet kazanacaktır. Bunun yarısı ise geminin subayları ve mürettebatı tarafından paylaşılacaktır. İş ve servet arayan bütün iyi denizciler, Taylor's Lane'deki Plough'da Seraf'ın baş nöbetçi subayı koca Daniel Fisher'le bir kap dolusu bira içmeye davetlidirler. Aboli ilanı koca Daniel'a okudu. Gözlerinin okumasına olanak vermeyecek kadar zayıf olduğunu iddia eden koca Daniel, aslında ufuktaki bir martıyı görebilmekte ve gemi modellerinde en küçük bir güçlükle karşılaşmadan en ince ayrıntıları bile yontabilmekteydi. Aboli okumasını bitirince Daniel sırıttı. Bu göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir fırsat. Bu ünlü kaptan da tam bana göre adam. Öyle sanıyorum ki belgesine işaretimi koyacağım. Bay Walsh koca bir ilan rulosunun altında sendeleyerek matbaadan dönünce Hal Dorian'la ikizleri yardıma yolladı. Aboli ve koca Daniel'la birlikte bunları her sokak köşesine, nehir boylarına, doklardaki bütün meyhanelere ve genel evlerin kapısına mıhlayacaklardı. Aboli doklarda arabadan atladı ve koca Daniel'la Alf Wilson'ın kendisini bekledikleri Deptford iskelesinin kenarına yürüdü. Nehir satıcı kayıklarından birinci sınıf savaş gemilerine varıncaya kadar her çeşit tekneyle doluydu. Bazıları sadece hurda halindeydi, bazıları ise alabora edilmiş serenleri ve açılmış yelkenleriyle denize çıkmaya hazırdı. Kimi manş yolunda nehrin aşağılarına Gravesend'e doğru giderken, kimi de rüzgara ve nehre karşı savaş vererek Blackwall'a doğru ağır ağır yol alıyordu. Bütün bu kalabalığın içinde Seraf'ı başka gemilerle karıştırmak ya da gözden kaçırmak mümkün değildi. Hal'in bakışı ana akıntının dışında mavnalarla çevrili olarak demir atmış geminin üstünde durdu. Güverteleri marangozlar ve yelkencilerle kaynıyordu. Hal seyrederken dev bir su fıçısı mavnaların birinden çıkarılarak açık duran kıç ambarı ağzına doğru indirildi. Hal karşısındaki bir gemi değil de çıplak bir kadınmış gibi adeta şehvet duyarak bakışını teknenin üstünde gezdiriyordu. Serenleri henüz alabora edilmemiş olmasına rağmen yüksek direklerinin görkemli bir duruşu vardı. Hal taşıyacakları bulut gibi muazzam yelkenleri gözlerinin önünde canlandırabiliyordu. Geminin tekne kısmı hoş bir uyum oluşturuyordu. Ağır bir yükü barındıracak derinliği ve silahlı bir ticaret gemisi kimliğine yaraşacak toplar dizisi vardı. Pruvasıyla kıçı arasındaki profili her türlü rüzgar durumunda hız ve kolay idare edilebilirlik vaat ediyordu. Koca Daniel Efendisi'nin arkasında bir üfürükle bile yol alır bu gemi dedi. Farkına varmadan sarf ettiği sözler duyduğu hayranlığın kanıtıydı. Seraf Doğu Hindistan şirketinin gururuna ve prestijine yaraşır biçimde düzenlenmiş ve süslenmişti. Etrafında birikmiş olan ve kısmen görülmesini önleyen mavnalara rağmen boyaları ilkbaharın soluk güneş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Baştan başa altın ve mavi tonlarına boyanmıştı. Kıç galeryalarına oyulmuş çeşitli melek tasvirleri dikkati çekiyordu. Pruvası adını taşıdığı çocuk yüzlü kanatlı melek tasviriyle süslüydü. Top lumbarlarının altın boyası ise gücünü vurgulayan hoş bir dama tahtası deseni oluşturuyordu. ''Hal bir kayık çağırın!'' diye emretti. Bir tanesi gelip kaygan taş basamakların altına bağlanınca da çevik hareketlerle merdiveni inip kıç oturağına atladı. Koca Daniel dümene oturan ihtiyara ''Bizi Seraf'a götür!'' dedi. Tekne lağım kokuyordu. Orası burası da dışkı lekeleri içindeydi. Görevlerinden biri herhalde nehirde demirli gemilerin süvari kameralarındaki pisliği alıp götürmekti. Ama gündüzleri de filoya sebze ve yolcu taşıyordu. ''Kayıkçı, siz Seraf'ın yeni kaptanı Courtney misiniz?'' diye sordu. ''Meyhanede ilanınızı gördüm.'' Yeni sevgilisini incelediği için soruyu duymayan Hal'in yerine koca Daniel yanıt verdi. ''Evet, kendisidir.'' ''Yaşlı adam, sizin gemide iş almak isteyen güçlü kuvvetli iki delikanlı oğlum var.'' dedi. ''Koca Daniel, onları bana yolla.'' diye homurdandı. İlanların asılmasının üzerinden geçen 3 günün içinde mürettebatı hemen hemen tamamlamışlardı. Hapishaneyi ziyaret edip en uygun tutukluları zincirli olarak Seraf'a yollaması için baş gardiyana rüşvet vermeye gerek kalmamıştı. Daniel tam aksine hana dolan işsiz denizcilerin içinden beğendiklerini seçebilmişti. Şirketin bir gemisinde görev almak çok tercih ediliyordu. Yaşam koşulları ve ücret kraliyet donanmasındakinden kat kat üstündü. Limanlarda avare dolaşan herkes ve gelen bir gemiden inen her gemici Fransa'ya savaş ilan edilirse donanma için asker toplayanların İngiltere'deki bütün limanları tarayıp ellerine geçirdikleri erkekleri savaş gemilerine yükleyeceklerini çok iyi biliyordu. Henüz vakit varken avantajlı bir görev kapıp uzaklardaki okyanuslara yollanmanın daha akıllıca olacağını bilmeyen sersem yoktu. Seraf'taki gemi inşaatçılarının ustası kayığın kıçında duran uzun boylu adamın kaliteli biri olduğunu anlamış ve kimliğini sezmişti. Hal merdiveni çıkarken onu karşılamaya geldi. ''Ephraim Green hizmetinizde kaptan.'' ''Bana lütfen gemiyi gezdirin Bay Green.'' Hal'in bakışları gabya çubuklarının güvertenin her köşesine gidip geliyordu. Green ona yetişmek için adımlarını sıklaştırırken geminin kıç bölümüne yürüdü. Sintinelerden ana baba Fingo'ya kadar geminin her tarafını gördüler. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Hal sert bir sesle koca Daniel'a direktifler yağdırıyordu. Daniel da Wilson'a homurdanarak bir şeyler söylüyor, Wilson koltuğunun altına taşıdığı deri kaplı deftere notlar alıyordu. Daniel'la Wilson daha şimdiden uyumlu bir ekip olma yolundaydılar. Aboli Hal'i daha sonra otele götürdü. Daniel'la Wilson'ı ise Seraf'ın güvertesini dolduran kereste ve talaş tozu, yeni yelkenlerle dolu çuvallar ve yeni yeni halat kangallarının karışıklığı arasında kendilerine kalacak bir yeri arar durumda bırakmışlardı. Gemi yola çıkmaya hazır olana dek tekrar karaya adım atmaya vakit bulacakları şüpheliydi. ''Hal yarın erkenden döneceğim diye koca Daniel'a söz verdi. Şimdiden gemide olan levazımın bir dökümünü istiyorum. Bunu Bay Green'den alabilirsin. Neler eksikse tümünün bir dökümünü yapıp bana bildirin.'' ''Baş üstüne kaptan.'' ''Ondan sonra da bir yük listesi hazırlar. Gemideki yükün de en elverişli biçimde istif edilmesiyle ilgileniriz.'' ''Baş üstüne kaptan.'' Boş zamanında da Bay Green ve adamlarına daha fazla yelken açmalarını ve kış bastırmadan denize açılmamız için her şeyi hazır etmelerini söylersin.'' Öğleden sonra kuzeydoğudan kar kokan ve güvertelerdeki adamların paltolarının içine büzülmelerine yol açan tatsız bir rüzgar esmeye başlamıştı. Hal sıcak güney rüzgarlarının işte böyle bir gecede adımı fısıldadıklarını duyar gibi oluyorum diyerek adamlarıyla vedalaştı. Koca Daniel da sırıttı. Ben de muson rüzgarında Afrika'nın sıcak dozunun kokusunu alıyorum. Araba Plaf'ın parke taşlı avlusuna girdiğinde ortalık enikonu kararmıştı. Ama Hal'in 3 oğlu da hanın sıcak ve aydınlık salonundan fırlayıp daha arabadan inmesine vakit bırakmadan babalarını karşılamaya koştular. Sonra da arkasından özel salonuna çıktılar. Hal hancıya kendisine şekerli ve baharlı şarap yollaması için seslendi. Havadaki ani değişiklik onu üşütmüştü. Pelerinini üstünden attı, yüksek arkalıklı bir koltuğa çöktükten sonra da karşısına dizilmiş ciddi yüzlü çocuklarına baktı. Bu karşılama törenini neye borçluyum beyler? Böyle derken karşısındaki genç yüzlere kaşlarını çatarak bakıyordu. Çocukların ikisi başlarını sözcüleri olduğu anlaşılan Tom'a çevirdiler. Tom seyahat için koca Daniel'a adımızı yazdırmaya çalıştık ama o bizi size yolladı dedi. Yetenekleriniz neler? Dahası deneyiminiz var mı? Hal onlara takılıyordu. Tom, altın gibi kalbimizden ve öğrenme arzumuzdan başka bir şeyimiz yok diye itiraf etti. Bu kadarı Tom'la Guy için yeterli. Sizleri kaptanın kamarotluğuna atıyorum. Ücret olarak da ayda bir gine alacaksınız. Delikanlıların yüzü yeni doğan güneş gibi aydınlanmıştı ama hal devam etti. Ne yazık ki Dorian hala çok küçük. Highfield'da kalmak zorunda. Yoğun bir sessizlik oldu. İkizler Dorian'a dehşet içinde baka kalmışlardı. Çocuk ise ağlamamak için kendini güç tutuyordu. Tom'la Guy gittikten sonra bana kim bakacak diyerek inledi. Ağabeyin William benim yokluğumda Highfield'ın efendisi olacak. Bay Walsh'la derslerinle ilgilenmek için seninle kalacak. William benden nefret ediyor derken Dorian'ın sesi titriyordu. Ona haksızlık ediyorsun, sert olabilir ama seni seviyor. Dorian beni öldürmeye çalıştı dedi. Sen orada olmazsan tekrar deneyecektir. Bay Walsh onu durduramaz. Hal itiraz etmeye hazırlanırken birden çocuğun gırtlağına sarıldığı sırada William'ın yüzünde yakaladığı anlamı hatırladı. Dorian'ın abartılı iddiasının hiç de gerçeğe uzak olmadığını ilk kez kabul etmek durumundaydı. Çaresiz ben kalıp Dorian'la ilgileneceğim. Tom solgun bir yüzle sessizliği bozmuştu. Hal bu teklifin Tom için nedenle büyük bir özveri olduğunu hissediyordu. Delikanlı bütün geleceğini denizlerin ötesine gitmek üzerine kurmuştu. Öyleyken bundan vazgeçmeye hazırdı. Hal bu bağlılığın yüreğini sızlattığını hissetti. Eğer Highfield'da kalmak istemezsen Canterbury'ye John dayının yanına gidebilirsin. Annenin kardeşidir ve o da seni benim kadar sever. Eğer beni gerçekten seviyorsan burada bırakmazsın baba. Buna katlatmaktansa William abimin beni öldürmesini yeğlerim. Dorian böylesi genç bir çocuk için şaşkınlık verici bir inanç ve kararlılıkla konuşuyordu. Hal şaşırdı. Bu kadar kararlı bir itiraz onu hazırlıksız yakalamıştı. Guy, Tom haklı diye atıldı. Dorian'ı bırakamayız. Tom'la ben onunla kalmak zorundayız. Guy'ın isteği Hal'i kardeşlerininkinden bile daha fazla etkilemişti. Guy'ın herhangi bir konuda bu denli kararlı bir tutum sergilediği duyulmuş değildi. Ama bir kere kararını verdikten sonra hiçbir tehdit onu caydıramazdı. Hal bir yandan suratını asarken bir yandan hızlı düşünüyordu. Dorian yaşında bir çocuğu korkunç tehlikelerle karşılaşabileceği bir serüvene nasıl sürüklerdi? Sonra ikizlere baktı. Annesi öldüğü zaman babası onu beraberinde Güney Denizlerine götürdüğü sırada kaç yaşındaydı? Belki de Dorian'ın şimdiki yaşından 1-2 yaş büyük. En sonunda kararının sarsıldığını hissediyordu. Sonra kesin kes karşılaşacakları tehlikeleri düşündü. Bir top mermisi geminin tahta bölmelerinden birini parçaladığında etrafa uçuşacak kıymıkların Dorian'ın kusursuz vücudunu delik deşik ettiğini gözlerinin önünde canlandırdı. Geminin battığını, boğulan çocuğun cesedinin de vahşi Afrika'nın ıssız sahillerinden birine vurup sırtlanlar ve başka iğrenç canavarlar tarafından yenildiğini düşündü. Geminin provasındaki melek oyması kadar masum ve güzel olan oğlunun altın saçlı başına baktı. Tam red yanıtını verecekti ki Tom elini bir koruyucu tavrıyla küçük kardeşinin omzuna dayadı. Hiçbir aldatmaca yanı olmayan vakur ve sevgi dolu bir hareketti bu. Hal kelimelerin gırtlağında tıkandığını hissetti. Derin bir soluk alarak, ''Düşüneceğim'' dedi. ''Haydi şimdi üçünüz de gidin. Bir gün için fazlasıyla başımı ağrıttınız.'' Çocuklar kapının önüne gelince koro gibi bir ağızdan, ''İyi geceler baba'' dediler. Odalarına döndüklerinde Tom ellerini Dorian'ın omuzlarına dayadı. ''Ağlama Dory'' dedi. ''Babam düşüneceğini söylediği zaman yanıtının evet olacağını biliyorsun. Ama bundan sonra bir daha hiç ağlamamalısın. Guy ve benimle uzak denizlere geleceksen bir erkek gibi davranmak zorundasın. Anlıyor musun?'' Dorian yutkunarak başını eğdi. Konuşmak için kendine güvenememişti. St. James Sarayı'nın dışında uzun bir araba kuyruğu vardı. Bina mazgalları ve kuleleriyle tam bir masal şatosuna benziyordu. 8. Henry tarafından yaptırılmıştı ve hala günün hükümdarı tarafından kullanılıyordu. Hal'in arabası sonunda kapının önünde durunca iki uşak koşarak arabanın kapısını açtılar. Lord Hyde'in yolladığı sekreter onu sarayın kapılarından ve avludan geçirdi. Büyük salona çıkan merdivenin dibinde çelik miğferli ve yarım zırhlı askerler vardı. Sekreter kimliğini gösterince halin geçmesine izin verildi ve bir uşak da gür sesiyle "Kaptan Sir Henry Courtney" diye bildirdi. Nöbetçiler görkemli bir hareketle selam durdular. Halde İspanyol elçisiyle maiyetinin arkasından merdiveni çıkmaya koyuldu. Merdivenin tepesine ulaşınca birbirinden kibar beyefendilerin salonun bütün uzunluğu boyunca dizili olduklarını gördü. Bu üniforma, madalya, yıldız biçimli nişan, tüylü şapka ve peruka koleksiyonu karşısında hal kendini pek taşralı hissetti. Ona rehberlik eden sekreteri gözüyle aradı. Ama sersem kalabalığın içine kaybolmuştu. Hal de bundan sonra ne yapacağını şaşırmış durumda kala kaldı. Öyle olmakla beraber kendini oradakilerden farklı hissetmesi için bir neden yoktu. Üstünde sırf bu tören için yaptırttığı bordo renkli kadife kostüm vardı. Ayakkabılarının tokaları da som gümüştü. Boynunda kendisinden önce babasına ve dedesine ait olan St. George tarikatının Notonier Şövalyeliği nişanını taşıyordu. Bu olağanüstü görkemli bir nişandı. Ağır bir altın zincire İngiltere'nin yakut gözlü altından aslanı asılıydı. Arslan pençelerinin arasında tepesinde pırlanta yıldızların ışıldadığı yer küreyi tutuyordu. Görkem açısından salon boyunca ışıldayan nice başka nişan ve madalyayla boy ölçüşüyordu. Kalçasının üstünde asılı Neptün kılıcının başında yumurta iriliğindeki mavi safir göz alıyordu. Kılıcın kını ise altın kakmalıydı. Tam o sırada biri dostça bir hareketle halin dirseğini tuttu ve adam kulağına haydın şunları mırıldandığını duydu. "Gelebilmene çok sevindim. Burada fazla vakit harcamamız gereksiz. Gördüğün gibi kuyruklarını sergileyen bir tavus kuşları toplantısı bu. Ama tanımanın yararlı olacağı kişiler var. Seni Amiral Chauvel'le tanıştırayım. Kralın Davenport'ta yaptırttığı yeni tersanenin yöneticisi olacak. Lord Aylsham da burada. Tanınması yararlı olabilecek iş bitirici biridir." Oswald Hyde halı büyük bir ustalıkla kalabalığın içinden geçirdi. O yaklaşırken her davetli grubu önünde açılıveriyordu. Hyde tarafından tanıtıldığında davetliler hala sırf Maliye Bakanı'nın konuğu olduğu için önemli biri gözüyle bakıyorlardı. Hal Hyde'ın salonun sonundaki çift kanatlı kapıya adım adım yaklaştığını fark ediyordu. Oraya varınca içeri girecek olan kişinin ilk görecekleri arasında bulunacak şekilde durdu. Hyde hala biraz daha yaklaşarak, "Majesteleri dün kabine toplantısında belgeni imzaladı," dedi. Kağıt tomarını ceketinin içinden çıkardı. Kırmızı bir kurdeleyle bağlıydı ve İngiltere'nin resmi devlet mühürü Honi Soit Kui Maliye Pense Un Balmum'dan baskıyla emniyete alınmıştı. Dipnot: Honi Soit Kui Maliye Pense Un, kötü düşünen kötülüğe uğrasın. Hyde bunu iyi sakla diyerek Hal'in eline verdi. "Hal, bundan hiç korkmayın," dedi. O parşömen büyük bir servet ve soyluluk ünvanı anlamına gelebilirdi. O sırada salondakilerin arasında bir kıpırdanma ve fısıldaşma oldu ve bir fısıltı duyuldu. İngiltere Kralı ve Hollanda Genel Valisi 3. William ufak inciler ve altın sırmayla işli terliklerin içindeki minik ayaklarının üstünde içeri girmişti. Salondaki herkes hep birlikte eğildi. Hal tabii ki kralın sakatlığını duymuştu ama gerçeği karşısında görmek üzerinde şok etkisi yaptı. İngiltere kralı Dorian'dan daha boylu değildi. Dahası sırtında kamburu olduğundan jartiyer örgütünün kırmızı ve mavi kolsuz paltosu bir kuşu andıran küçük kafasının arkasında sivri bir tepe oluşturuyor, örgütün ağır altın zinciri ise adamcağızın adeta omuzlarını çökertiyordu. 20'li yaşlarında genç ve ince yapılı bir kız olmasına rağmen kraliçe 2. Mary kocasının tepesinden bakıyordu. Kral Hyde'ı hemen gördü ve yaklaşmasını işaret etti. Hyde hükümdarının önünde yerlere kadar eğilerek şapkasıyla yerleri süpürdü. İki adım arkasındaki Hal de onu taklit etti. Kral Hyde'ın arkasından ona baktı. Koyu bir Hollandalı şivesiyle "Dostunuzu benimle tanıştırabilirsiniz," dedi. Bu çocuk vücuduna hiç uymayan kalın ve gür bir sesi vardı. "Majesteleri size Sir Henry Courtney'i tanıştırmak isterim." Kral, "Ha evet, şu denizci," diyerek hala öpmesi için elini uzattı. William'ın iri bir gaga burnu vardı ama geniş aralıklı gözleri parlak ve zeki bakışlıydı. Hal bu kadar da kolay tanınmasına şaşırmıştı. Akıcı bir felemenkçeyle, "Sadık tebaanızım majesteleri," dedi. Kral onu keskin bakışıyla süzdükten sonra aynı dilde, "Dilimi bu kadar iyi konuşmayı nerede öğrendiniz?" diye karşılık verdi. Hal, "Ümit burnunda birkaç yıl kalmıştım majesteleri," diye yanıt verdi. Oradaki kalede hapsedildiğini, kralın bilip bilmediğini merak ediyordu. William'ın kara gözlerindeki alaydan bildiğini anladı. Mutlaka Hyde ona söylemişti. Bu İngiltere kralının bir zamanlar bu ülkenin en büyük düşmanı olduğuna ve şimdi ona saygı ve bağlılıklarını bildirmek için salonda dizilmiş İngiliz generallerinin birçoğunu yendiğine inanmak zordu. Ufak tefek adam, "Yakında sizden iyi raporlar bekliyorum," dedi. Kraliçe de hale başını salladı. Kral ve maiyeti salonda yoluna devam ederken denizci yine eğildi. Hal'in huzura çıkma hikayesi sona ermişti. "Haydi arkamdan gel," diyerek onu gizlice yandaki bir kapıya doğru götürdü. "İyi geçti," dedi. "Kralın dikkate değer bir belleği vardır. Sözünü ettiğimiz ödülleri isteme zamanı gelince seni unutmayacaktır." Haydi elini ileri uzattı. "Bu merdiven seni avluya götürür. Güle güle Sir Hal. Yola çıkmanızdan önce bir daha görüşmeyeceğiz. Ama doğudaki maceralarınız hakkında iyi raporlar almayı bekliyorum."
5. ayrımın sonu. Sayfa 62.